Ayrım 10.
Bizim kafile önce büyük evin bulunduğu sokağa saptı. Büyük ev, gavur mahallesinin en büyük eviydi. Büyük avlusu vardı. Avlunun etrafında da göz göz odalar sıralanırdı. Bu evde, evin sahibi Hancı Şükrü'den başka kimler yoktu ki? Kirve Donabet, Taşçı Mıgırdiç, demin yolda rastladığımız Manuk Dayı, Çulcu Hello ve Kazancı, Yemenici, Demirci, Sobacı, Sıvacı, Kalaycı, berber ve akla gelebilecek her tür meslekten insanlar. Ev sahibinin adının mesleğiyle hiç ilgisi olmadığı halde Hancı Şükrü oluşu, bu evin han gibi büyük oluşundan, hana benzemesinden mi ileri geliyordu bilemiyorum. Ama Hancı Şükrü evde, hevş dediğimiz büyük avluya açılan sokak kapısının hemen ardında, yan yana iki avhane yani tuvalet, küçük avlunun bir köşesine de ayrıca bir tane ilave olarak yaptırmış olmasına rağmen, bunca aileye, çoluk, çocuk, ana baba, hala, amca, dayı, dede, nene ve komşulara bu avhaneler özellikle sabah saatlerinde yetmeyince, kiracıların giderek dördüncü, beşinci, altıncı avhane isteklerine kulaklarını tıkamış, sabahları erkeklerin işlerine gitmeden önce, belediye meydanındaki eski bir kiliseden bozma, Ulu Cami'nin tuvaletlerini kullanmalarını önererek bu konuya kesin çözüm getirmişti. Nihayet bozanların sokağına girdik. Babam, kafilenin başını çekerek en önde gittiği için bozanların sokak kapısının şakşakosunu tokmaklamaya başlamıştı bile. Dedem ve nenem, bu zozanda bozanların kapısına sağ salim yetiştikleri için Tanrı'ya bir kez daha şükrettiler. Babam kapıda asılı duran demir tokmağı var gücüyle indirip duruyordu. Gecenin sessizliğini bölen bu şakşakalara, uzaklardan gelen köpek avlamaları ile biraz ötedeki kerhane evlerinden sokağa dökülen ölü gramofon sesleri karışıyordu. Liliyar, Liliyar, sen benim olacaksın. Sararıp solacaksın. Ben hakime danıştım. Sen benim olacaksın. Lili de Liliyar. Liliyarlar, babamın şakşakları köpek avlamalarına ve de nenemin dualarına karşın içeriden hiçbir yanıt alınamayınca, taburumuz bozguna uğramadan, anamın önerisiyle iki adım ötedeki hanım bacolara gitmeyi kararlaştırdı. Hanım baconun kocası Şükrü dayı da kendi işinin ehliydi. Ama onun işi ne duvarcı ustalığı, ne badanacılık, ne taş yontuculuğu, ne demircilik, ne de bakırcılıktı. O, yaz aylarında Dicle kıyısında kamıştan hüllesini, yani kulübesini kurar, kavun, karpuz, acur, kıtlı yetiştirirdi. Karpuzlarının, kavunlarının iriliği dillere destandı. Yetiştirdiği her kavun veya karpuzun sadece bir tanesi bir eşek yükü ağırlığındaydı. Karpuzların bu kadar büyük, kalın kabuklu, iri çekirdekli ve leziz olmasının nedeni, boranhanelerden özel olarak getirttiği güvercin gübresini tam kıvamında kullanmasıydı. O da bu işin ustası, bu işin piçiydi. Babam yeni baştan kafilemizin öncülüğüne yönelince, nenem duaya, dedem de ona eşlik etmeye başladı. Bu soğuk kış gecesinde bizlerin kapı kapı dolaşmasına, papazımız Derarsen'in İncil'indeki İsa da acımış olacak ki, bozanların avlusundan hiç beklenmedik bir anda bir erkek sesi gelip kulaklarımızda çınladı. Kimdir o? O kimdir kapıyı çalan? Eğer kımbonun ışığı yeterli olsaydı, hepimizin gözünün birdenbire nasıl parladığı gayet iyi seçilebilirdi. Bu beklenmedik ses bize sanki yıllardan beri kaybettiğimiz, ondan ümit kestikten sonra ansızın karşımızda bulduğumuz bir sevgilinin sesi gibi sıcak ve özlem doluydu. Bu ses bozanın sesiydi. Babam sokak kapısının dışından sesinin en yüksek tonuyla bozanı azarlar gibi, bozan sanki suçluymuş gibi kapıyı açmakta geciktiği için sanki büyük bir günah işlemiş gibi seslendi. Be Murat, Minkli ısing, zar, ısong merir. Babamın Ermenice, Kürtçe karışımı cevabıyla bozan ağzının payını almıştı. Babamın Türkçe söylersek, muradıza ermiyasız, biz de bunlar herhalde oldu dedi şeklindeki veciz açıklamasını, kapının ardındaki kocaman demir çengelin gürültüsü ve kapının köhne menteşelerinin gece yayılan içli, ağlamaklı sesi izledi. Beyaz uzun donuyla bozan karşımızdaydı. Bozan dayı kapıyı açar açmaz, has köylüsü, heredanlı olan babamın önderliğindeki bizim kafileyi karşısında görünce, akşam oturmasına, misafirliğe geldiğimizi hemen anlamış, bir adım gerileyerek bizleri içeri buyur etmişti. Gelin gelin, girin içeri. Baş göz üzerine, başımla beraber. Hoş geldiniz. Dışarısı da çok savuşmuş yav. Bozanlar yatıp uyumuşlardı. Bozan'ın karısı Haç Hatun yatakta yayına kıvrılmış uyuyan çocuklarını dürterek uyandırdı. Odanın ortasındaki yatakları anamın da yardımıyla hemen toparladı, kaldırıp duvardaki yukarıya yerleştirdi. Uyuyan çocuklar önce huysuzlanıp biraz ağladılarsa da sonunda sustular. Sönmek üzere olan sobaya iki parça odun atıldı, duvardaki idare lambasının fitili biraz daha yükseltildi. O gece babamla Bozan dayı, tedirin başında yan yana bağdaş kurup sohbet ettiler. Evde hazırlanmış şarabı aynı tastan içerek dama oynadılar. Anamla Bozan'ın karısı karşılıklı oturup yün ördüler. Nenem, dedem, Bozan'ın anası Hıçanene, sobanın karşısında ihtiyar kemiklerini ısıtarak uyukladılar. Bizler, Bozan'ın çocuklarıyla beraber odanın ortasına kardeş kardeş, bacı kardeş oturduk. Bize ikram edilen cevizleri kırdık, içini çıkardık, Eğil'den gelmiş ince pestillere sararak yedik. Dışarıda kar diz boyu iken, lapa lapa kar yağarken, kımbo ve idare lambasının ışığı altında pestilin içine ceviz içi koyarak hiç yediniz mi? Tadını bilir misiniz? Söyle Margos, nereli sen? Babamın anısına. Çocukluğumda, daha doğrusu boyum henüz bir karışken, susadığım zamanlar yerlerde yuvarlanarak, emekleyerek, kör topal yürüyerek, gidip anamın basma entaresinin peşine, yani eteğine yapışır, var gücümle çekip çekiştirir, susadığımı anlatmaya çalışırdım. Bunu kendi icat ettiğim dilimle söylerdim. Buba, bua. Anam ne söylediğimi, neyi gevelediğimi anlardı. Dilimi anama da öğretmiştim. Benim daha bu, ba der demez, ardından da bua, bua diye tutturacağımı, biraz oyalandığı takdirde de iki gözüm iki çeşme ağlayıp zırlamaya başlayacağımı, hele bir de ağlamaya başlarsam kolay kolay susmayacağımı da çok iyi bildiğinden, hemen kalaylı bakır tasımıza su testisinden birazcık su doldurur, dudaklarıma doğru uzatır, su içmeme yardım ederdi. İşi çoksa, yani o an daha beşin üstünde kaynamakta olan ayran çorbasını, dibi tutup yanmasın diye devamlı karıştırması gerekiyorsa, odun ateşine koyduğu tenceredeki süt taşmak üzere ise veya o anda hamur yoğuruyorsa, su doldurduğu tası aceleyle elime tutuşturur ve bir an için ertelediği işinin başına dönerdi. Ben bu gibi durumlarda içi su dolu ve kafam kadar büyük tastan su içmeye çalışırken biraz da üstüme başıma döküp istemeden banyo yapardım. Acıktığımda hiç değişmeyen yöntemlerimle anamı bulur, eteklerinden çekiştirir, ağladı ağlayacak ses tonumla burnumu çekerek seslenirdim. Pe, pe, pepe, pepe. Anamın zekasından hiç şüphem yoktu. Onun benim dilimi ne denli çabuk söktüğünü, onun ne kadar akıllı bir kadın olduğunu daha beni doğurduğu ilk gün gözlerinden okumuş ve de anlamıştım. Benim pepe, pepe dediğimde aslında açlıktan geberiyem demek istediğimi hemen anlıyordu. Ağzımdan daha yarım yamalak pepe sözcüğü çıktığında, papağan gibi aynı şeyi durdurak bilmeden tekrarlayacağımı, eninde sonunda onu çaresiz bırakıp bıktıracağımı bildiğinden, hemen yol yakınken evimizinkilerine yönelir, kocaman bakır teştin üzerindeki tahta kapağı kaldırır, içinden bir parça pepe alır, kapağı tekrar yerine yerleştirir, benim aç gözlerime sokarcasına pepeyi elime tutuştururdu. Ben doymak nedir bilmeyen bir iştahla pepemi kemirmeye başlardım. Benim pepemin ekmek olduğunu siz de bal gibi anladınız. Bazen anamın eteklerini durup dururken çekiştirmeye başladığımda, pepe, pepe diye tutturacağımı şıp diye anlar, beni kucakladığı gibi öper, avlunun bir kenarında duran geniş mutfağımıza götürür, yanı başına çektiği hamam tahtasının üstüne oturtur, önüme kocaman bir uskura koyardı. Hani şu, su tasının biraz daha büyüğü, tencere veya kuşhanenin biraz daha küçüğü, kulpsuz, kalaylı bakır kap. Sonra doğduğuna doğacağına bin kez pişman, talihine küskün, ilelebet, sonsuza dek asılmaya mahkum yoğurt torbasını çengelinden aşağı indirir, torbanın ipini gevşetir, ağzını açar, içinden tahta kaşıkla birazcık yoğurt, daha doğrusu suyu süzüldüğü için artık iyice kalınlaşmış süzme yoğurt alır, uskuraya koyar, avlunun ortasında duran su kuyusundan köhnemiş eski tulumbayla su çeker, yoğurdun üstüne bir tas döker, kaşıkla bir güzel karıştırır, bir güzel köpürtür, Sonra da bir parça pepe alır, ayranın içine sabırla minik minik doğrardı. Uskuranın içinde büyük bir hasretle kucaklaşıp özlem gideren bayat ekmekle ayran, sevinçlerinden çoğalır, şişer, neredeyse uskuradan dışarı taşardı. Ayran çorbası veya pepe çorbası hazırlanırken, ben sabırsızlıktan ve de beklemeye tahammülüm olmadığından, alelacele önümdeki uskurayı yumulur, sonsuz bir iştahla ve telaşla, üstüme başıma döke saça yemeye çalışırdım. Anam da beni dikkatle ve hayran hayran seyrederdi. Daha sonra beni kendi başıma bırakır, yarım bıraktığı işine dönerdi. Çamaşır leğeninin başına çöker, buğday ayıklar yahut da koruk salçası yapmaya koyulurdu. Aslında o yaşlarda, yani boyum bir karış kadarken, bütün bunların hiçbirini bilmiyor, anlamıyordum. Sadece anamın tek düz hareketlerini boş gözlerle izliyordum. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Anamın çamaşır yıkadığını veya buğdayın içinden kesinlikle şeytanın karıştırmış olduğu o minik taşları ayıkladığını nereden ve nasıl bilebilirdim? Dahası ben buğdayı bile tanımıyordum. Hatta benim pepemin buğdaydan yapıldığını bile bilmiyordum. Pepe yiyerek, boğa içerek boyatıp gelişiyordum. Boyumla beraber ağzımdaki dişlerimin sayısı da giderek artıyordu. Aslında o günlerde sayılar hakkında da pek bir şey bilmediğimi söylemem gerekir. Dişlerimin sayısı artıyordu derken, kastettiğim pepemin yanı sıra artık başka şeyler de çiğnemeye başladığımdı. Kuru üzüm, ceviz içi, pestil, kesme. Dişlerim bir taraftan artıp çoğalırken, diğer taraftan çocukça icat ettiğim sözcüklerin yerini, yavaş yavaş ana dilimin bazı sözcükleri gelip alıyordu. Giderek Pepe'ye artık Ermenice hets, su ya da çur diyordum. Benim 2 veya 3 yaşındaki sözcük dağarcığıma, kelime hazneme yani ekmek ve suya hemen hemen aynı günlerde bir üçüncü kelime daha gelip yerleşti. Bu kelimeyi bana ilk kez babam sıkı öğretti. Oysa suyu ve ekmeği anam hına öğretmişti. Boyum 2 karış falanken babam beni kucaklar, dizlerinin üstüne oturtur, saçlarımı, yanaklarımı okşayarak sorardı. De hele oğlum, sen nerelisin? O günlerde, doğrusunu söylemek gerekirse babamın bu sözlerinden hiçbir şey anlamıyordum. Daha da açıkça ifade etmem gerekirse, babamın bu sorusundan ne anlamam gerektiğini ve de ne cevap vereceğimi de bilemiyordum. Ebem, şu yaşlı cahil koca karı Kuremama, daha beni doğurttuğu ilk günden kabak kafamın şekline, yani şekilsizliğine bakıp, tecrübelerini de konuşturarak, babamın kulağına eğilip usulca, her ne kadar benim pek parlak zekalı olmayacağımı, belki de geri zekalı olabileceğimi fısıldamış ve babama ilk müjdeyi böylece vermişse de, babam Kuremama'nın bu sözlerini biraz hafife almış, hatta ebelik hediyesi olarak verdiği minik gümüş enfiye kutusunu Kuremama'nın azımsamış olabileceğine yormuş, ayrıca onun artık iyiden iyiye bunadığını düşünerek, bu münasebetsiz laflarına asla katılmamış olacak ki, bana bir şeyler öğretmek için çabalayıp duruyordu. Benim 2 yaşındaki boyuma bakmadan, sanki kilisenin papazı Derersen'in kutsal İncil'i önünde ant içmiş gibi, kendince ekmek ve suya eşdeğer bir üçüncü kelimeyi bana öğretmek için çırpınıyordu. Avlumuzdaki arkın kirli sularıyla oynadığımda, bahçedeki solucanlarla sohbet ettiğimde, evimizin delik deşik duvarlarında yuva yapmış eşek arılarını kovalamaya çalıştığımda, beni kucakladığı gibi sedirin baş köşesinde yanına oturtuyor, yüzümü, saçlarımı okşayarak soruyordu. Söyle Margos, nerelisin? Sonra da gözlerini gözlerimin içine dikerek ve gülerek kendi sorusuna kendisi cevap veriyordu. Heredanli. Ben Kuremama'yı haklı çıkarırcasına ne babamın söylediğini anlıyor ne de vereceğim cevabı biliyordum. Ancak boş gözlerle onu izliyor, bana diktiği simsiyah gözlerine bakıyor, dudaklarından dökülen kelimelerle oyun oynar gibi sadece sırıtıp gülüyordum. Babam da benim gülücüklerimi kahkahayla karşılıyor, sonra gene bana dönüp ciddi ciddi tekrarlıyordu. Hele söyle, Heredanli de. Babam, boyumun artık 3 karış olduğu günün birinde, dudaklarımdan harf harf hece hece dökülen yarım yarım alak Heredanli değişimi duyduğunda, önce kulaklarına inanamamış, sonra da benim bu sözcüğü oyun oynarcasına tekrarlamama o kadar çok sevinmişti ki, o gün galiba babamın gözlerinde ilk kez, bilmeden sevinç ve mutluluk gözyaşlarına sebep olmuştum. Ne anlama geldiğini bilmediğim, ama giderek haz duyduğum bu sözcüğü her tekrarlayışımda, Babam beni büyük bir sevinçle kucaklıyor, yanaklarımdan, alnımdan öpüyor, göğsüne sıkıca bastırıyor, hemen cebinden yiyecek bir şeyler çıkarıp bana veriyordu. Bunlar bazen bir avuç şan fıstığı, 3-5 Antep fıstığı, badem içi, fındık, ceviz, badem şekeri, leblebi şekeri, kuru üzüm, kayısı kurusu, elma kurusu, pestil, dut kurusu, kuru incir, alüce gibi şeylerdi. Ben bütün bunları yiyerek, saçlarım ve yüzüm okşanarak, Pavlov'un köpekleri gibi şartlanmıştım. Babam beni her defasında kucağına oturtup veya karşısına alıp saçlarımı okşadı, bir elini ceketinin veya yeleğinin cebine sokup bana yenecek bir şeyler vermeye hazırlandığında ardındaki sorunun ne olacağını artık biliyordum. O da zaten gecikmeden soruyordu. De hele benim aslan oğlum, sen nerelisin? Gözlerim babamın cebinde, cevabı hemen yapıştırıyordum. Heredanli. Ben 3 kelimeden fazlasını ezberlemekten aciz ama ezberlediği 3 kelimeyi de büyük bir hünermiş gibi tekrarlamaktan bıkıp usanmayan papağan misali, dersini iyice ezberlemiş öğrenciler gibi her defasında artık hiç gecikmeden, hiç yanılmadan ve kendimden gayet emin, cevap olarak heredanli dediğimde babam da kure mamanın hakkımda ne kadar yanılmış olduğunu büyük bir keyifle, içten içe çoğalan büyük bir sevinç ve gururla kanıtlamak istercesine anama sesleniyordu. Hıno, dinle hele, oğlumun dediğini dinle. Anamsa benim söylediklerimi sanki hiç duymamış, babamın bana o sihirli sözcüğü öğretmek için gece gündüz çabalamasından sanki habersizmiş gibi, o da yanıma yaklaşıp gülerek soruyordu. Anan sahan heyran, de hele benim paşa oğlum, sen nerelisin? Ben gene gülücüklerime gülücükler katarak, anama karşı biraz da şımarık cevabımı veriyordum. Heredanli. Babamın sevincine anamın da sevinç gözyaşları gelip eklendiğinde, bu kez ikisi birden yanaklarımı okşuyor, beni yere göğe koyamıyorlardı. Efferim, efferim, sen çok yaşayasan. Çok yaşayasan Lau, çok yaşayasan, büyüyesen, gidesen bizim doğduğumuz saradani sen de göresen. Ben onların bu sevinçlerini çocuksu içgüdülerimle seziyor, hissediyordum ama o arada her ikisinin de yanaklarında süzülen gözyaşlarının kederden mi yoksa sevinçten mi kaynaklandığını doğrusu pek anlamıyordum. Zamanla nihayet ağzındaki dişlerin sayısı bizim kapı komşumuz köse kalaycı Sagadoy'un sivri çenesinde sakal diye uzatıp etrafa caka yaptığı birkaç sarı telin sayısına denk olunca babamın dişlerini çektiği Kürt köylülerin zaman zaman armağan olarak getirdikleri sert kabuklu siverek cevizlerini, Ergani'nin yanı başındaki Meryem Ana Dağı'nın eteklerinde yetişen payam ağaçlarının nefis bademlerini dişlerimle kırıp içlerini maymun gibi çıkarıp yiyebiliyor, mideme indirebiliyordum artık. Bu tür işler için daha önceleri yaptığım gibi öyle uzun uzadıya sokağımızdan yani küçemizden bir taş parçası bulmak için boşuna zaman harcamıyordum. Çünkü dişlerimin artık Hançepek'in Direkçi Sokağı'ndaki yamru yumru ihtiyar taşlardan çok daha kuvvetli, çok daha sağlam olduğunu adım gibi biliyordum. Kure Mama, istediği kadar başındaki kınalı kırmızı saçlarının tellerince deneyimli ve işinin ehli olduğunu söylesin, istediği kadar İncil'i ezbere okuyan kilisemizin papazı Derersen gibi, kendisinin de çocukları analarının rahminden fırt diye çekip almayı ezbere bildiğini, hatta papazın İncil'i tersinden okuyamadığı halde, kendisinin baştan geleceklerini kıçtan doğmak isteyen geri zekaları dahi büyük bir beceri ve hünerle doğurttuğunu, dolayısıyla bu işin kendisine doğuştan tanrı vergisi olarak verildiğini vaaz eylesin, hatta kafamın şekline şemaline bakarak daha ilk günden benim ehmakın biri olacağıma istediği kadar hükmetsin, bu tür teşhislerde asla yanılmadığını istediği kadar söylesin, velhasıl ister övünsün, isterse dövünüp dursun, artık ben Kure Mama'ya çatlatırcasına kesin kes biliyordum ki, adını taşıdığım ama yüzünü babamın dahi hatırlamadığı büyük babam, yani dedem Mıgırdiç, eski bir vesikalık resimden büyütülmüş, yüzünün yarısında Arap harfleriyle kim bilir hangi devlet memurunun imzası bulunan, fesinin altındaki kapkara gözleriyle bizleri yıllarca kerpiç evimizin çivit badanalı duvarından solgun bir fotoğraf çerçevesi içinden seyreden, babamın biz çocuklarına sık sık büyük abem Harput'ta kolejde okumuştu diye gururla bahsedip gösterdiği amcam Abraham, yine kaflede hastalıktan ve Fransız toplarının şarapnel parçalarından Urfa yollarında nasibini alıp ana kucağındayken göçüp giden diğer amcalarım Nişan ve Haçadur ve diğerleri ve diğerleri ve diğerleri ve tümü. Birinci Cihan Harbi'nin o kapkaranlık günlerinde sefalet, yokluk ve hastalık içinde doğdukları topraklardan çok uzaklarda, belki Şam'da, Halep'te, Derzor'da, Anadolu'nun bitmez tükenmez çileli yollarında, Urfa, Antep, Adana ovalarında bir semti meşhule doğru dağılıp yok olup gitmişlerdi. Anamın zaman zaman Kürtçe dediği gibi berdan berdan olmuşlar, yani parça parça bitip tükenmişlerdi. Sonra bu parça parça, bu berdan berdan olan insanların bir kısmı, alın yazısı denen o kargacık vurgacık, o hangi dilde ve hangi harflerle yazıldığı belirsiz ama her alında bugüne kadar yazılı olduğu varsayılan kaderin cilvesiyle zamanla birbirlerini bulmuşlar ama kaybettikleri ana, baba, kardeş, oğullardan öte özlemi yüreklerinde hiç bitmeyen, çocukken ayrıldıkları toprakları, kendi doğdukları köyleri her edan, anılarından hiç silinmemiş, aksine hafızalardan diriltilip beyinlere nakşedilmiş, yüreklerinde daima kutsal bir tapınak, kutsal bir yuvaya dönüşmüştü. Ve her edan kanımızdan bir damla gibi hep damarlarımızda dolaşır olmuştu. Ekmeğimiz biraz her edandı, suyumuz biraz her edan. Üzümümüz, pestilimiz, bademimiz, aslında en doğrusu ve kısacası tatlı, güzel, lezzetli olan her şey bir parça her edandı ve her edan özlemi taşıyordu. Bu incir çok tatlı, tadı bizim her edanın incirine benziyor, diyordu. Babamın anası Saro nenem ve taze yumuşak inciri dişleri tümden dökülmüş damaklarında ezerek yiyordu. Teş dediğimiz kalaylı bakır teknede yoğurduğu hamuru başıma yerleştirip beni fırına ekmek pişirtmek için gönderen anam, fırından döndüğümde beni bir nevi ödüllendirmek, daha doğrusu hiç de zevkli olmayan, hatta angarya niteliği taşıyan bu tür işleri bana sevdirmek gayesiyle cebime bir avuç tut kurusu doldururken kulağıma şöyle fısıldıyordu. Bu tut çok güzel. Bizim Herada'nın tuti kimi tatlı. Hani sahan anlatırdım ya, küçükken tut yemeğe açılmıştım, duşmuştum, kolumu kırmıştım. İşte o ağacın tutu kimi. Al ye. Ben o yaşlarda Diyarbakır küçelerinde birazcık Haredan'ın tutu kimi. Haredan'ın armudu kimi. Bu su çok savu. Aynı bizim Haredan'ın meleğini çeşmesinin suyu kimi. Hele bak, bu su sanki Zakar çeşmesinden geli. Cümleleriyle büyüyor. Sonra da büyüdüğüm içinde dayımın yanına demirci çıraklığına gönderiliyordum. Alnında biriken, sonra da damla damla demirci örsüne dökülen, kızgın demir üzerinde hemen buharlaşan teriyle ekmeğini kazanan bu adamın, dayım ve ustam demirci Haço'nun teri de biraz heredan kokuyordu. Dayım köyden gelenlerle ya Kürtçe ya da heredandan öğrendiği Zazaca konuşuyordu. Yev, dü, hire diye Zazaca bir, iki, üç diyor, yapmış olduğu nal mıhlarını köylünün avcuna sayıyordu. Sonra o yerelerden gelenlere bir zamanlar doğduğu ama çocukluğunu yaşayamadan ayrıldığı heredanı soruyor. Aldığı cevaplar bazen yüzünde bir gülümseme, bazen bir tebessüm, bazen de kedere dönüşüyordu. Heredan özlemi, heredan tutkusu hep yüreğinde, örsünün başında, çekici elinde, kızgın demirleri dövüp kara saban, orak veya tilki kapanı yapıyordu. Bana öyle gelir ki dayım çoğu kez kendi elleriyle yaptığı o kara sabanları, o orakları büyük bir özlemle sanki sırtlayıp yola çıkıyor, Heredan'ın dağlık, sarp kayalıkları arasına sıkışmış daracık tarlalarında toprağa sürüyor, boyatmış sarı buğday başaklarını, arpa, darı, gılgıl ve yulafları, yine kendi elleriyle yaptığı bu keskin orak ve tırpanlarıyla biçiyor, ürünü sırtlıyor, getirip baba evinin kilerlerini tıka basa dolduruyordu. Tıpkı seneler önce aynı şeyi yapan babası Halo veya asıl adıyla dedem Garabet gibi. Yine öyle gelir ki benim körük çekerken güçlü pazularını seyredip imrendiğim dayım, çekiç darbeleriyle artık son şeklini verdiği bir kızgın demir parçasını cas diye soğuk suya daldırdıktan sonra bugüne dek yaptığı yüzlerce kurt, tilki ve tavşan kapanlarından birini kaptığı gibi bir kış günü doğruca Heredan dağlarına koşuyor, karlarla boğuşarak tilki avına çıkıyordu. Heredan, Heredan, Heredan, baba ocağı, ana kucağı. Tüm bir kuşak, çoluk çocuk, senden koptu, koparıldı, parça parça, berdan berdan. Ama seni hiç unutmadı, unutamadı. Dudaklarda öpücük, gülücüklerde hüzün, kalplerde özlem oldun. Mezarlar üstünde dikilen taşlarda nakış oldun, süs oldun. Heredan, Heredan, Heredan. O taşlardan, o mermer haçlardan bir yenisini de daha dün diktik babam Sıke'nin İstanbul Şişli'deki mezarının başına. Mermerden bu hacın üzerine Ermenice harflerle onu sonsuza dek en çok mutlu edeceğine inandığımız adını yazdık. Heredanlı Sarkis Margoz, 1911-1989. Kitabın sonu, 28 Ocak 2000.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46. 0212 417 19 25. Körler Bölümü @ibb.gov.tr.